Ayrım 4. Ağrının derinliği, Ece Temel Kur'an. Hiç mi sıkılmıyorsunuz soykırım meselesinden? Kendimi bildim bileli biliyorum. Ne zaman öğrendiğimi hatırlamıyorum. Natalya gözlerini devirip bir süre düşündükten sonra ekliyor. Ama çok küçükken erkek kardeşlerimin Türkler gelince nasıl savaşacağız oyununu sık sık oynadıklarını hatırlıyorum. Masadaki altı üniversiteli genç birkaç dakika durup çocukluklarına doğru geri kazıyorlar bilgilerini. Hiçbiri tam olarak ne zaman soykırım sözcüğünü ilk kez duyduğunu, Türklerin korkunç olduğunu, ne zaman öğrendiklerini bulup çıkaramıyor. Ama bunun resmi müfredata göre 1915'te olanları okudukları 11 yaşından çok önce olduğunu kesinlikle biliyorlar. Durup düşünüyorlar ama bu bilginin geldiği dipsiz kuyunun sonunu göremiyor hiçbiri. Tuhaf bir sessizlik. Oysa her hallerinden belliydi. Heyecanlı ve hazırlıklı gelmişlerdi buluştuğumuz otel lobisine. Kızlar bakımlı, şık ve kendine güvenli. Oğlanlar zıpkın gibi ve iddialı. Hatta Türk gazeteciyle buluşma işinin ciddiyetine uygun olarak bazılarının ellerinde dosyalar. Ama başladığı anda ütüsü bozuldu buluşmanın. Bir anda kişiselleşen konuşma onları da beni de tahmin etmediğimiz bir yere sürükleyiverdi. Suskunlaştılar. Oysa 20'li yaşlarındaydılar. Hayatı ve sözleri en ciddiye aldıkları yaşlardı. Tutkuyla konuşuyorlardı ne konuşurlarsa. Gayanen, Gor, Aram ve Hohannes uluslararası ilişkiler okuyor. Suriyeli bir Ermeni olan Hovsep politika, Natalya kültürler arası iletişim çalışıyor. Belli ki hepsi politika konuşmaya bayılıyor ama sessizlikleri öyle ki sanki soru çalışmadıkları yerden çıkıyor. Nasıl öğreniyorlar peki? Kim anlatıyor? Nasıl anlatılıyor? Hangi sözcüklerle? Ne hissediyorlar bu trajik hikayeyi ilk duyduklarında? Bunu anlatmanın gelenekselleşmiş bir yolu var mı? Şaşırıyorlar. Bunları bilmediklerini bilmemelerine şaşıyorlar. Ya da bunları öğrenmiş olduklarına, bunların birer bilgi olmasına. Gayenen etinin dibine kazılı bilginin aslında kendisine ne kadar yabancı olduğunu fark edip konuşuyor sonra. Başlangıçta Türklüğe düşman olarak öğreniyoruz. Evet ama sonra halkların düşman olmayacağını öğreniyoruz elbette. Sessizlik dağılmıyor fakat Hohannes Türkiye siyasetini yakından takip etti ve içlerinde en diplomat tavırlısı olduğu için hepimiz için sarpa saran konuyu değiştiriyor. Ermenistan çok genç ve çok yeni bir ülke. Çok ilginç bir gelecek inşa ediyoruz. Kapalı sınırlar, çatışmalar, Türkiye'nin uyguladığı baskı. Gelecek pek iç açıcı değil elbette. Bir anda diplomatikleşen konuşmayı Armen devam ettiriyor. Soykırımı birinci mesele olarak ortaya koymak ilişkileri imkansızlaştırıyor. Oysa böyle zor durumda bir ülke olarak önceliğimiz Türkiye ile sınırın açılması olmalı. Nasıl olsa Türkiye soykırımı eninde sonunda tanıyacak. Sınır ve soykırım sözcükleri beraber telaffuz edildiği anda sanki içlerinde bir düğmeye basılmış gibi hızlanıyor konuşmanın ritmi. Beni bırakıp kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Sanki zaten derilerin altında sürmekte olan konuşma sesleniyor. Natalya, 100 yıl kabul etmedilerse 100 yıl daha kabul etmezler. Hovsep, ama o 100 yıl boyunca bizim bağımsız bir devletimiz yoktu. Bu fark yaratır. Natalya, peki onlar soykırımı kabul etmeden bizim ilişki kurmamız insani olur mu? Hohannes, ama biz çocuklarımız için güzel bir gelecek istemiyor muyuz? Bunun yolu Türkiye ile ilişki kurmak. Hovsep, sınır açılınca kimse kimseye saldıracak değil elbette ama Türkiye toprak isteriz diye tedirgin. Burada toprak isteyen varsa delirmiş olmalı. Buluşmanın başından beri tuhaf bir gerginlikle susan Aram ve Gor sert giriyorlar konuya. Ne demek delirmiş olmalı? Evet biz topraklarımızı geri alacağız. Ve evet Türkiye soykırım var demezse masaya oturulmaz. Benim de bir fikrim budur diyor Aram. Bu konuda ısrar etmezsek hiçbir şey olmaz. Eğer bir ulus tarihini unutursa gelişemez. Bir ulus tarihini unutursa bu sözler masada incecik bir alayla karşılanıyor. Gayanen aralarına giriyor. Gördüğünüz gibi sizinle konuşurken bizim ağır bir sorumluluğumuz var. Eğer soykırım meselesini bir kenara bırakalım dersek kendimizi ihanet etmiş gibi hissediyoruz. Sessizleşiyorlar. Hohannes gülerek bozuyor sessizliği. Yeşil miydi sizin kurtlar, gri mi? Gri de evet. Tabii bizim de bozkurtlarımız var ama siz onları aldırmayın. Bozkurtlar Türkiye'yi ne kadar temsil ediyorsa toprak isteyenler de Ermenistan'ı o kadar temsil ediyor. Onlarla beraber dışarı çıkarken düşünüyorum. Bize anlatılan, öğretilen hikayelere mesafe almamız hakikaten mümkün mü? Ta derinimize çakılan cümleler büsbütün çıkarılıp atılabilir mi? Şimdi o cümlelere mesafe aldığını sanan ama o cümlelerden fazla uzaklaşmayı da ihanet sayan gençler, şehir meydanındaki boş gaydenin önüne doğru yürüyorlar. Doğduğumuz toprakların kaderi omurgalarımıza hak ediliyor hepimizin. Levon Ananyan haklıydı. Bu kader Orta Doğu'da hep kanla ilgili oluyor. Kılıçla kazınmış bir alın yası. Ondan kurtulamıyoruz, doğru. Çünkü kurtulduğumuzda bile yerine ihanet dedikleri bir yara kalıyor. Ya da evsizlik adlı bir boşluk omurgamızda. Ne büyük yüklerle doğuyoruz bu topraklarda hepimiz diye düşünürken ben Hohannes boş kaideyi gösteriyor. Ve nihayet öğreniyorum merhum heykelin kime ait olduğunu. Sovyetlerin en güzelliğinin heykeli vardı burada. Şimdi müzenin arka bahçesinde uzanarak dinleniyor. Lenin heykelinden geriye kalan kaidenin gitmesi ya da kalması üzerine 1996 yılında siyasi tartışmalar olduğunu anlatıyorlar. Şu anda kaide gibi görünen bu zemin aslında esas mermer kaidenin ardında bıraktığı bir boşluk. Ve şimdi yerinde multivizyon bir reklam panosu duruyor. Serbest piyasa ekonomisinin zafer bayrağı gibi. Sovyet dönemiyle ilgili şakalar yapıyorlar, gülüyoruz. Bu gülüşmeden cesaret alıp, "Yahu bazen sıkılmıyor musunuz şu soykırım meselesinin bu kadar üzerinize gelmesinden?" diye soruyorum. Sessizlik. Yüzlerinden birkaç dakikalığına unutuverdikleri Türk olduğum bilgisi geçiyor şüpheli bir bulutla. Rekor hızla değiştiriyorum konuyu. İnşallah bir günde Türkiye'de, tabii tabii İstanbul'da, tabii canım Boğaz'da bir rakı ısmarlarım onlara. Uzaklaşıyorlar ama bir sınıra değdiğim bilgisini bırakıyorlar gözleriyle dönüp dönüp bakarken bana. Onlarda da böyle bir soru soran gazeteciyle konuşurken ihanet edip etmemiş olduklarının şüphesi kalıyor aralarında tartışa tartışa yürüdüklerine bakılırsa. Acının en taze durduğu yer. Çocuk derilerinin altı aslında. Aklıma Türkiye'de yapılan temsili düşman işgalinden kurtulma gösterileri geliyor. Her şehirde yapılan bu canlandırmalarda gençlerin bir bölümü düşman olur, bir bölümü de Kurtuluş Savaşı'nda Türkleri Fransız'dan, İngiliz'den, Ermeni'den, Rum'dan kurtaran kahraman Türk askeri. Kötünün kim olduğuna dair şüphe kalmasın diye düşman her seferinde insanlık dışı mahluk olarak gösterilir ve kötünün iyi tarafından ortadan kaldırılması çocuklara izlettirilir. Böylece onların derisinin altına da bir bilgi işlenir. Sen iyisin, öteki kötü. Şimdi sorsak bir Türk çocuğuna, tıpkı Ermeni çocuklar gibi cevapsız kalır. Ermenilerin kötü olduğunu ne zaman öğrendiğini hatırlayamaz o da. Çok eskilerden bir fotoğraf gelip takılıyor aklıma. 8 yaşında olmalıyım. Bize de bir temsili düşman işgalinden kurtuluş oyunu oynatacaklar. Bir oğlan çocuğu Yunan askeri olacak. Fakat çocuk seçilir seçilmez ağlamaya başlıyor. Hain Yunan olmak istemiyor çünkü. Öğretmenimizin onu nasıl teselli ettiğini hatırlıyorum. Şakacıktan şekerim, sadece 15 dakikalığına. Sadece 15 dakikalığına olduğu için ikna olduğunu hatırlıyorum çocuğun ve diğer çocukların ona hain Yunan olduğu için acıyarak baktığını. Derilerinin altına kazınmış o eski bilgiler de belki şimdi Erivan'daki bu çocukları 15 dakikalığına bile olsa hainle şakalaşmayacak kadar şüpheci yapan. Mümkün değil şaka yapamazlar bu konuda. Şaka da kaldırmazlar. Burada mizahın sınırı soykırımdır. İstanbul Ermenisi, Agos gazetesinin karikatüristi Aret Gıcır, gençlere sordum, havayı buza kestiren sorudan söz edince gülerek böyle diyor. Oysa o, resim okumaya geldiği Erivan'da Ermeniler için hassas olan birçok konuda karikatür çiziyor. Ararat gibi, Türkiye'ye özlemle bakmak gibi, iki ülkede de azınlık olmak gibi, Ermeni toplumunun tutuculuğu gibi. Kadınlar her yerdedir ama erkekleri maçodur. Erkek adamın yolda süpürge yapması mesela, hoş karşılanmaz. Neden hepsini siyah deri ceket giydiğini sanıyorsun ki? Evet, neden hakikaten? Renkli giyerlerse homoseksüel zannedilebilirler. Yakın zamana kadar mavi giymezlerdi mesela. Sovyet döneminde mavi homoseksüellerin rengiymiş. Aret bir Ermeni olmasına rağmen Ermenistan'a dışarıdan bakabiliyor İstanbul'dan geldiği için. Bazen tuhaf da buluyor kendini. Türkiye'de Ermeniler karakolun yanından bile geçmezler, ürkerler. Ama buraya ilk geldiğimde baktım kavga ediyorlar, dayılanıyorlar. Egemen bir ülke sonuçta, normal, her şey oluyor. Ama ilk bağıran Ermeni'yi gördüğümde, vay be, bu ne biçim Ermeni demiştim doğrusu. Bir de dikkat ettiniz mi, kafelerde küçük odacıklar vardır. Evet, neden? Sanırım Sovyet döneminden kalma bir gizlilik ihtiyacı. Bu masada konuşulan, öteki masada duyulsun istemiyorlar. Aret'in uzun süredir burada olmasına rağmen hala tuhaf bulduğu, mizahını yaptığı şeyler var. Adam Tokat'tan, Sivas'tan bahsediyor. Sanırsın ki Paris'i anlatıyor. Tokat öyle değil işte, bilmiyor. Bilemiyorlar çünkü Ermenistan-Türkiye sınırı resmi olarak kapalı. Gayri resmi olarak açık ama herkese değil. Kime? Daha sonra öğreneceğiz onu. Şimdi bir İstanbul Ermenisi Ermenistan'da ne hisseder? Aret onu anlatıyor. İstanbul'a da ait hissetmiyorum kendimi ama buraya da ait değilim. Sanki vatansız gibiyim. Galiba birçok Ermeni gibi. Gençlere sorduğum soruyu anımsıyor yeniden. Kendilerini hala kurban gibi hissediyorlar diyor, ekliyor. Onlar soykırımı hafife alamazlar. Çünkü onların acısı kabul edilmedi. Kendilerini hala kurban gibi hissediyorlar. Ama gençlerin geçmişte yaşananları bugün bu kadar kendilerine ait hissetmelerinin bir nedeni de Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı kalmasıyla toprağa kilitli bırakılan ülkeleri. Aret, Ermenistan'da gençlerin evlenme planları da dahil birçok kişisel planın Türkiye sınırının kapalı olmasıyla ya da bir gün açılacağı umuduyla ilişkili olduğunu anlatıyor. Ve insanların nasıl dua ettiklerini, sınırın açılması için ne duası, sınır duası, nasıl? Şöyle, her sabah İsa'ya yalvarıyorum sınırın açılması için. Kendinden gülen bir yüzü var Aneit'in. Etine dolgun, güçlü bir kadın. Hükümet gibi derler ya, öyle. Ama sesi yumuşacık. Alçak gönüllü konuşuyor. Oysa Aret'i bırakıp geldiğimiz çarşıda en havalı dükkan onunki. Türkiye'den gelen konfeksiyon ürünlerinin satıldığı çarşıda, Lale'den getirdiği giysilerin ortasında kırık kırık Türkçe konuşmayı tercih ediyor. Biz tekiz şimdi. Komşu ne zaman sınır açacak? Biz de siz de iyi olacak. Türkiye'den gelen ticaretle ekonomi dönüyor. Ne zaman? Sınır kapalı kalacak diyorlar. Biz mahvoluyoruz. Siz de konuşun. Gürcistan bize çok zor yapıyor. Türkiye sınırı resmi olarak kapalı olduğu için, daha doğrusu sadece üzerinden uçulabildiği için karayoluyla gidenler Gürcistan üzerinden geçiyor. Ermeniler buradan her geçişlerinde hem sıkıntı verici bir kontrolden geçiyorlar hem de verdikleri rüşvet iflahlarını kesiyor. Aneit bunun çok çilesini çekmiş. Zira o en eski tüccarlardan biri. 1993'te başlamış Türkiye'ye gidip gelmeye. Önce araba parçaları getirmiş Türkiye'ye, otobüsle Gürcistan'dan dolaşıp Ardahan'a gelmiş. İlk gelişini hiç unutmuyor. Korkuyorum. Türkler nasıl bilmiyorum. Belki saldırırlar mı? Ama otobüs bozuldu Ardahan'da. Otobüsün içi hep kadın. Türk geldi. Hepimize karpuz, peynir verdi. Otobüsü tamir ettirdi. Para da istemedi. Malları satın dönerken verirsiniz dedi. Şimdi burada malların %90'ı Türkiye'den geliyor. Anayit 93'te 100 kişi varsa şimdi 1 milyondur diyor. Türkiye'ye gidip gelenlerden söz ediyor. Türkiye'nin bütün malları iyi diyor ve bu yaz şimdi işsiz olan oğluyla Marmaris'e gidip bir otelde çalışmanın hayalini kuruyor. Elimi tutup konuşuyor bir ara. Sınır açılınca çok iyi olacak. Size de, bize de. Onlara bir söyleyiversen der gibi konuşuyor. Söylesen de açıverseler şu sınırı der gibi. Öyle konuşuyor ki Anait, sanki sınır meselesinin soykırım tartışmalarıyla hiç ilgisi yokmuş gibi, daha ziyade sanki Türkiye Anait'in çektiği çileyi bilmediği için sınırı kapalı tutuyormuş. Bilinse Anait'in başına gelenler sınır açılırmış gibi. Oysa Anait'in asıl nedeni bilmemesine, soykırım tartışmaları nedeniyle o sınırın mıh gibi kilitli olduğunu unutmasına imkan yok. Ama yoksulluk, oğlunun işsizliği, Gürcistan sınır kapısı canına tak etmiş gibi. Peki yoksulluğun ağırlığı bu ihanet duygusuna galebe çalabilir mi? Onlar ataların acılarına sahip çıktıkça, kapalı kalan Türkiye sınırı açılsın diye ataların acılarından vazgeçerler mi? Ya da bundan vazgeçmedikleri için nelerden vazgeçerler? Çile çeken azizelere benziyorsunuz diyorum. Allah'ın kocaman gözleri doluyor. O ağlayınca sanki Ermenistan ağlıyor. Bir süre susuyoruz. Oysa epey dirayetli başlıyor konuşmaya. Bangladeş diyorlar bu mahalleye. Sanki yoksulluğunu unutursa hatırlatmak için oraya buraya bırakılmış notlar gibi duruyor su birikintileri. Matematik ve tiyatro öğretmeni Allah ve lise basketbol koçu Rozan'la ile buluştuğumuz okul, Bangladeş'in dev toplu konutların ortasında sevimli bulunabilecek tek yapı. Bahçesinde kırık bir bankla tek katlı bir okulcuk, okulun önünde mazotla çalışan motosiklet üstü bir dondurma makinesi. Tek başına bir fabrika kadar gürültü çıkaran dondurma makinesinin önünde yeni yetme kızlar sıralı. Hepsinin üzerinde Anahit'in sattıklarına benzer ucuz ve fazla süslü giysiler. Belli ki dergilerdeki gibi makyaj yapmayı denemeye yeni başlamışlar. Dondurmanın renkleriyle yüzlerindeki boya birbirine karışıyor, ne zaman külaha değse ağızları. Ders zili çalıyor ve rengarenk okuldan içeri giriyorlar. Gürültü içinde müdür odasına giriyoruz. Alla ve Rozan da bizi bekliyorlar. Allah 44 yaşında. Ortadoğulu öğretmenlere has dimdik bir duruşu var. Kimse söyleyemez 14 yıldır iki çocuğuyla yalnız başına yaşamaya çalıştığını ve ülkesinin kaderi gereği hiç de hak etmediği bir duruma düştüğünü. Hiç konuşmayacakmış, anlatacak hiç derdi yokmuş gibi görünüyor okul müdürünün odasında buluştuğumuzda. Sorulara kısa kısa cevap verecekmiş, sonra da aniden ortaya çıkan bu gazeteciyi bırakıp gidecekmiş gibi. Dışarıda gördüğüm dondurma yiyen kızlardan söz ediyorum. Makyajlarından, giysilerinden, neşelerinden, bağımsızlıktan sonra yaşanan değişimin onlar için ne kadar renkli olabileceğinden. Sanırım diyorum, anneler öyle yaşamıyordur bu değişimi. Allah işte o zaman derin bir kuyunun dibinden damla damla çıkıp sızan su gibi sözcüklerle bahsetmeye başlıyor bu dik duruşundan, makyajından, metanetinden. Bütün bir halk, çocuklar yaşanan bu zorlukları anlamasın diye didinip duruyoruz, diyor. Yüzünü, üstünü, başını gösteriyor ve böylece başlıyor hikayesini anlatmaya. Eşim ve ben üniversite mezunuyuz. O bağımsızlıktan önce mühendislik yapıyordu ama hepimiz işsiz kaldık. Aç kalmamamız için her şeyi denedik hocam. Türkiye'ye bavul ticareti yapmaya bile gitti. Yüzü bavul ticareti yapmanın aç kalmak kadar kötü olduğunu söylüyor duraklarken sesi. Asaletini geri toparlayıp devam ediyor. Bunlar bir ülkenin ergenlik sorunları. Aşacağız tabii ama bu kadar uzun süreceğini bilmiyorduk. Artık sonunu görememeye başladık. Yüzü düşüyor. Belli ki artık ülkeden değil. Sonunu görmeye başladı, kendi direncinden söz ediyor. Çocukların doğum gününde, yeni yılda ve bir de yazın kısa bir tatilde görüşüyoruz kocamla. Ama sürekli bir bağımız var onunla. Kötünün iyisi bu. Katlanmak zorundayız. Bu evlilikten çok bir tür işbirliği artık. Eşim çocukların ekonomik ihtiyaçlarını karşılıyor, ben de duygusal ihtiyaçlarını. Duygusal sözcüğü bir tel çekip koparıyor içinden sanki. Gözleri dolmaya başlıyor. Ben Azizeler deyince gülerken ağlayan sesi kesik kesik çıkıyor. Ekonomik sorunları çözdük. Çözülüyor onlar. Ama insani ilişkileri korumak o kadar kolay değil. Biz 14 yıldır karı koca olarak yaşamıyoruz. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Sözleri sözlerinden sonra dolu, kocaman gözleriyle mıh gibi bakışı Rozanna'ya dokunuyor. Kocasından aynı nedenlerle daha yeni ayrı kalmış. Rozanna'nın kendisi gibi basketbol koçu olan eşi, Amerika'da mobilya satıyor. Tıpkı Allah'ın mühendis olan kocasının Rusya'da çiçek satıyor olması gibi. Onun da tıpkı Rozanna gibi iki çocuğu var ve henüz bir yıl olmuş kocasından ayrı düşeli. Genç, henüz ve yüzüne bakılırsa kendi direncinin sonu gelmeden bu yaşananların sona ereceğini düşünüyor. Ama Allah böyle gözleri dolmuş, elleri kucağına düşmüşken o kadar da neşeli görünmek istemiyor. Kocasının yakında geri döneceğini anlatıyor. Anlatırken gözleri, saçları parlıyor. Görmüyor, ben görüyorum Allah'ın ona nasıl baktığını. Bunlar iyi günler diye düşünüyor belki. Bekle onun yüzünü, sesini unutmaya başlayacağın, yaşlanacağın zamanları. Rozanna kocasını ne kadar özlediğini, o geldiğinde çocuklarla birlikte neler yapacaklarını anlatırken, gözü bir aralık Allah'a kayınca toparlıyor kendini. Neşesinden, gençliğinden utanıyor sanki. Gözlerini Allah'dan alıp uzaklara kocasını ve çocukların hayaline döndürdüğünde yine parlıyor yüzü. Sesi yükseliyor, sözleri hızlanıyor. Duymuyor oysa. Allah onun şıkır şıkır akan hikayesi arasında mırıldanıyor kendi kendine. Sonra beklemekten yoruluyor insan. Hayat geçiyor. Rozanna duyamaz bunu çünkü kocasının yılbaşına geleceğini anlatıyor o sırada. Sonra belki zaten onun da Amerika'ya gideceğini, çocukların orada gidecekleri bir okul olduğunu, zaten kocasının geleceğini. Allah, Rozanna'nın umudunu kırmayı kendine yakıştıramadığı için olmalı, sessizce gülümsemeye çalışıyor. Dudağının yarısı bükülüp eğiliyor. Neredeyse her aileden bir kişinin yurt dışında çalıştığı Ermenistan'ın en ağır ve görünmez çilesini onlar ve onlara benzeyen kadınlar çekiyor. Kocasız uyuyan Azizeler gibiler. Ders zili çaldığında ikisi de otomatik olarak aynalarını çıkarıp makyajlarını tazeliyorlar. Allah kendi hallerine gülüyor. Biz Ermenistan'ın mecburi kahramanlarıyız. Ama bunu çocuklara belli etmemek zorundayız. Hep öyledir bilirsiniz. Ne zaman ortak bir zorluk olsa kadınlar hep daha fazlasını kaldırır. İkisi de başlarını yukarı kaldırıp eşiğe yöneliyor. Eşikte sanki çocuk gürültüsü birikmiş gibi kapı açılınca içeri ses yığılıyor. Çocuk sesleri ikisinin yüzüne soğuk su gibi çarpıyor. İkisi de sahneye geri dönüyor. Belki bir gün onların da heykelini dikerler Erivan'a. Altına ne yazarlar peki? 1915'in mecburi azizelerine ve bağımsızlığın yalnız kadınlarına teşekkürler mi? İnsan acaba zamanla bir acıyı neden çektiğini unutur mu? Allah, Rozan'la Anait. Hiçbirine 1915'ten ne de soykırım tartışmalarından söz ediyor. Tarihin yükü, o yükü neden taşıdıklarını hatırlamaya vakti olmayan gündelik hayat kahramanlarının sırtına biniyor. Zaten kahramanlar belki de hiçbir zaman farkında değildir. Kahramanlık ettiklerini meşgul oldukları için yaşamakla. Çünkü Allah'ın dediği gibi hayat geçer. Konuştuğum 20'li yaşlarında gençlerden çok, 50'li yaşlarına gelenler anlar bunu. Aynı tutkuyla, o tutkunun bedeli olan sıkıntıların çok uzun süre kahramanlık sözcüğünün parıltılarıyla gölgede bırakılamayacağını ve Lilith'in yarın sabah söyleyeceği gibi acıyla yatıp kalkılmaz her gün. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 76.